Ayrım 16, sayfa 129. Bu adamın davranışındaki belirleyici faktör, onun hiçbir şey vermeden her şeyi isteyen, şımartılmış bir çocuk olmasıydı. Agorafobisi, bir yandan kadınlarla tanışmak korkusundan, öbür yandan erkeklerle tanışmanın da tehlikeli olmasından kaynaklanıyordu. Bunun nedeni onun erkeklere karşı olası erotik eğiliminden ötürüydü. Kapalı yerlerden dışarı çıkmasıyla ilgili duygularındaki bu gerilim, mide ve solunum sorunlarının belirmesine neden oldu. Çoğu sinirli kişi bir gerilim durumu içine girdiğinde hava yutmaya başlar. Bu da soluk alıp vermeyi etkilemenin yanı sıra mide gazına, mide bozukluğuna, kaygıya ve çarpıntıya neden olur. Durumunun bu olduğunu anlamasını sağladığım zaman bana şu olağan soruyu sordu. Hava yutmamak için ne yapmalıyım? Bazen şöyle yanıtlarım. Ben size nasıl at binildiğini söyleyebilirim ama nasıl at binilmediğini söyleyemem. Ya da bazen şöyle bir tavsiyem olur. Eğer dışarı çıkmamak ve bununla ilgili olarak bir çelişki içinde olmak istiyorsanız hemen biraz hava yutunuz. Bu adam öteki başka hastalar gibi uykudayken bile hava yutuyordu. Ama tavsiyemden sonra kendisini denetlemeye başladı ve bu alışkanlıktan vazgeçti. Gece hava yutma ve uyanınca kusma, ertesi gün karşı karşıya gelmeleri gereken bir güçlükten ötürü tedirginlik duyan, midesi bozuk ve kaygı içindeki hastalarda görülür. Söz konusu hasta, şımartılmış bir çocuk olarak her zaman vermeden almayı beklediğini anlayınca iyileşmeye başladı. Şimdi o, daha kolay bir yol arayarak önce normal cinsel yaşamını engellediğini, sonra tehlikeli olmasından ötürü onu da durdurduğu hayali bir eşcinsellik benimsediğini anlamıştı. Tüm bu süreç hareketsiz kalmanın dikkatle hazırlanmış bir şekliydi. Kaldırılması gereken son engel, sokaktaki insanlar gibi ona aldırış etmeyen tanımadıklarının arasına katılması korkusuydu. Bu korku agorafobinin daha derindeki güdüsü tarafından üretilmişti. Bu, kişinin dikkatin merkezinde olmadığı tüm durumların dışlanmasını gerektirir. 6. Bölüm 7. Aile salkımı. Aynı ailenin çocuklarının aynı ortamda şekillendiğini düşünmek genel bir yanlış kanıdır. Doğal olarak aynı evdeki herkes için ortak olan birçok şey vardır. Ama her çocuğun ruhsal durumu bireyseldir ve bunun nedeni onların birbirlerini izlemelerinden ötürüdür. Benim ailenin içindeki konuma göre sınıflandırma yapma yöntemim biraz yanlış anlaşılmıştır. Doğal olarak çocuğun karakterini etkileyen, birbirini izleyen doğumlardaki sıra numarası değil, içine doğduğu ortamdır. Bu nedenle eğer en büyük çocuk kıt akıllı ya da ezikse, ikinci çocuk büyük çocuğunkine benzer bir yaşam tarzı edinebilir. Eğer bu iki çocuk ötekilerden çok daha sonra doğmuşlarsa, bunların en büyüğü olan ilk çocukmuş gibi gelişebilir. Bu bazen ikizlerin durumunda da meydana gelebilir. İlk çocuğun başlangıçta yalnız olmasının eşsiz bir durumu vardır. İlgi merkezi olması nedeniyle genellikle şımartılmıştır. Bu konumda o tek çocuğa benzer ve her iki durumda şımarma hemen hemen kaçınılmazdır. Ama ikinci bebek doğduğu zaman tahttan indirilmesinden ötürü genellikle önemli bir durum değişikliği yaşar. Çoğu zaman çocuk bu değişiklik için oldukça hazırlıksızdır. Sevgi ve dikkat merkezi olma durumunu kaybetmiş olduğunu hisseder. O zaman zihninde büyük bir gerilim ve gözde olmayı yeniden kazanmak için bir çabalama başlar. Önce dikkat çekmek için en iyi şekilde davranmaya çalışacaktır. Ama herkes yeni gelenle ilgilendiğinden bunun dikkatten kaçması olasıdır. Bunun üzerine o da taktiklerini değiştirir. Dikkat çeken eski olumsuz davranışlara başvurabilir ve bunları gittikçe arttırabilir. Eğer zeki ise zekice hareket eder. Ama bu davranış biçimi ailenin istekleriyle uyum içinde değildir. Antagonizma, itaatsizlik, bebeğe saldırılar, hatta bebeğin rolünü oynama girişimleri ebeveynlerini onun varlığını yeniden düşünmek zorunda bırakır. Zayıflık gösterme ya da bebekliğe geri dönüşü taklit etme pahasına spotlar onun üstünde olmalıdır. Böylelikle geçmişten dolayı hipnotize olmuş bir durumda, şimdiki zamandaki amacına uygun olmayan yollarla ulaşır. Birden iş göremez duruma gelir, yemek yerken ve abdestini yaparken yardım alması ve sürekli olarak gözetilmesi gerekir ya da kendisini tehlikeye sokarak ve ebeveynlerini korkutarak kaygı uyandırır. Kıskançlık, imrenme ya da bencillik gibi niteliklerin ortaya çıkmasının koşullarla açık bir ilişkisi vardır. Ama astım ve okkalı öksürük gibi hastalıklara da kendini kaptırabilir ya da bunları uzatabilir. Bazı tiplerdeki gerilim baş ağrısına, migrene, mide bozukluğuna, ötimale ve histerik oynaklık sayrılarına neden olabilir. Daha hafif semptomlar yorgun bir görünüşten ve kötüleşen genel davranış şeklinden açıkça anlaşılır ve çocuk bunlarla ebeveynlerini etkiler. Doğal olarak rakip bebek ne kadar geç doğarsa ilk çocuğun davranış değişikliği o kadar zekice ve anlaşılabilir olacaktır. Eğer ilk çocuk çok erken tahttan indirilirse çabaları daha içgüdüsel olur. Her ne olursa olsun çabalama tarzı çevresindekilerin tepkisiyle ve onun bunu tahmin etme şekliyle koşullanacaktır. Örneğin tahttan indirilmiş çocuk bir kavgada kazandığını anlarsa dövüşken bir çocuk olacaktır. Eğer kavga etmek olumlu bir sonuç vermezse umudunu yitirebilir, depresyona girer, ebeveynlerini üzerek ve korkutarak bir başarı kazanabilir. Bundan sonra amacına ulaşmak için talihsizliğini daha ustaca kullanarak her yolu deneyecektir. Böyle bir prototipin ilerideki yaşamda davranış biçimi, boğulma korkusundan ötürü yutkunmaktan çekinen adamın vakasında görülmüştür. Başka bir semptom yerine neden bu semptomu seçmiştir? Hastanın ona şiddetle saldıran yakın bir arkadaşının davranışı nedeniyle doğrudan toplumsal bir sıkıntısı vardı. Hem hasta hem de karısı onun buna artık katlanmak zorunda olmadığına karar vermişti. Ama hasta kendisini mücadele edecek kadar güçlü hissetmiyordu. Çocukluk dönemiyle ilgili soruşturma daha önce yutkunmakla ilgili bu tür bir güçlüğünün olduğunu ortaya çıkardı. En büyük çocuktu, erkek kardeşi tarafından geçilmişti ve sonra yemek yemekteki bu güçlüğünden ötürü annesinin ve babasının ona göz kulak olmasını sağlamıştı. Şimdi yaşamının sonraki döneminde kişisel bir yenilgi karşısında ve bu konuda ne yapacağını bilmez bir durumda, sanki birisi onu gözetecek ve yardım edecekmiş gibi bu eski savunma hattına geri çekilmiş. İlk çocuğun başka birisi tarafından tahttan indirilmesi onu anneden babaya doğru döndürebilir. Bundan sonra anneye karşı çok eleştirici bir tutum hiçbir zaman değişmeyecektir. Bu tip bir insan yaşamında geri itilmekten her zaman korkar. Onun tüm işlerinde ileri doğru bir adım attıktan sonra bir adım gerilediğini görüyoruz. Bu nedenle ortaya kesin bir şey çıkmaz. O her zaman olumlu bir durumun değişeceği korkusunda haklı olduğunu hisseder. Yaşamın her üç sorusuna karşı bazı sorunlu ve nevrotik eğilimlerle birlikte kararsız bir tutum takınacaktır. Bu durum onun tarafından bir yardım ve güvenlik olarak algılanacaktır. Örneğin topluma saldırganca bir tutumla yaklaşır. İşiyle ilgili olarak tutumu her zaman değişecektir. Erotik yaşamında fonksiyon yoksunluğu ve çok eşlilik eğilimleri bulacaktır. Eğer bir kişiye aşık olursa hemen bir başkasına daha aşık olacaktır. Kuşkucu ve herhangi bir şeye karar veremez durumda büyük bir ertelemeci olacaktır. Bir keresinde bu tipin çok kusursuz bir örneğiyle karşılaşmıştım. Çok eskiye ait anısı şöyleydi. 3 yaşındayken kızıl hastalığına yakalandım. Annem yanlışlıkla gargara yerine bana fenol verdi ve az kalsın ölüyordum. Annesinin gözdesi olan bir kız kardeşi vardı. Bu hasta ilerideki yaşamında genç bir kızın kendisinden yaşlı bir kadına zorbalık ettiği garip bir fantezi geliştirmişti. O bazen genç kızın yaşlı kadına ata biner gibi bindiğini hayal ederdi. 1. İkinci çocuktaki acımasızlık. Yine de büyük çocuk ebeveynlerinin öylesine gözdesi olabilir ki onun yeri alınamaz. Bu, ya onun iyi niteliklerinden ve gelişmesinden ya da eğer son çocuk çirkinse, organik olarak özürlüyse ya da kötü yetiştirilmişse onun bu aşağılık konumundan ötürü olabilir. Böyle bir vakada sorun durumuna gelen ikinci çocuktur ve aşağıdaki vakada olduğu gibi büyük çocuk çok başarılı bir gelişme gösterebilir. Aralarında 4 yaş fark bulunan iki erkek kardeşten büyük olanı anneye çok bağlıydı. Ve küçük kardeş doğduğunda baba uzun zamandır hastaydı. Bu da annenin tüm zamanını ve dikkatinin çoğunu alıyordu. Annesine arkadaşlık yapmak ve itaat etmek için eğitilmiş olan büyük oğlan, ona yardım etmeye ve rahatlatmaya çalıştı. Ve küçük oğlan onu şımartan bir hasta bakıcının bakımına verildi. Bu durum böylece birkaç yıl sürdü. Ve bu nedenle küçük oğlanın annesinin sevgisi için ağabeyiyle rekabet etme şansı olmadı. Kısa bir süre sonra yaşamın yararlı yanını terk etti, hırçın ve söz dinlemez oldu. 4 yıl sonra babasının ölümü nedeniyle annesinin kendisine ona adadığı bir kız kardeş doğduğu zaman davranış biçimi daha da kötüleşti. Annesinin dikkatinden bu şekilde 2 kez dışlanmış ve hasta bakıcı tarafından şımartılmış olan ikinci çocuğun sınıfının en kötü öğrencisi olduğuna şaşmamamız gerek. Oysa büyük oğlan her zaman en iyi olandı. Ağabeyiyle rekabet etmekte kendisini umutsuzca engellenmiş, evde sevilmeyen ve okulda paylanan, parantez içinde sonunda oradan atıldı, ikinci çocuk annesini üzmekten başka yaşamında bir amaç bulamadı. Ağabeyinden ve kız kardeşinden fizik olarak daha güçlü olduğundan onlara zorbalık etmeye alıştı. Zamanını boşa harcadı ve ergenlik çağında parayı çarçur etmeye ve borçlara girmeye başladı. Dürüst ve iyi niyetli olan ebeveynleri, doğal olarak durumu kavrayamayan ve onunla yüzeysel cezalarla başa çıkmaya çalışan çok sert bir öğretmen tuttular. Böylelikle çocuk hızlı ve kolay yoldan zengin olmaya çalışan bir adama dönüştü. Vicdansız danışmanlarının kolay bir avı durumuna geldi, parasını kaybetmekle kalmayıp ebeveynlerini utanç verici borçlara da soktu. Bu vakanın gerçekleri, bu adamın var olan tüm cesaretinin onun doyuma ulaşmamış kendisini kabul ettirme arzusundan geldiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu en açık biçimde onun ara sıra, özellikle her şeyin onun için ters gittiği zaman oynadığı garip oyunda görülmüştür. Dadısı artık yaşlanmıştı. Aile içinde yaşamını baş hizmetçi olarak kazanıyordu. Kadın hala ikinci çocuğa tapıyor ve çıkardığı çok sayıda hırgürde her zaman arabuluculuk görevi yapıyordu. Çocuğun kendisini kaptırmış olduğu garip oyun, eski dadısını kendisiyle birlikte bir odaya kitlemek ve ona yürüme, yere yatma, ayağa kalkma komutları vererek askercilik oyunu oynamaktı. Bazen de onu sopayla döverek itaat etmesini çabuklaştırıyordu. Dadı bağırmasına ve direnmesine karşın buna her zaman boyun eğdi. Bu biricik oyun onun aslında neyi istediğini ortaya koydu. En kolay yoldan tam anlamıyla egemen olma. Bazı yazarlar bunu sadistçe bir davranış olarak tanımladı. Ama ben cinsel bir ilgiyi çağrıştıran bir sözcüğün kullanılmasını onaylamam. Çünkü onun içinde bu türden bir şey bulamıyorum. Cinsel konularda hedefini çok sık değiştirmesi ve her zaman aşağılık konumda olanları seçmesi dışında bu adam neredeyse normaldi. Gerçek sadizm kendini ifade etmek için cinsel dürtüden yararlanan baskılayıcı bir eğilimdir. Ve bireyin başka alandaki cesaret kırgınlıklarından kaynaklanır. Sonunda büyük kardeş çok başarılı ve saygıdeğer bir insan olduğu zaman bu adam kendisini çok kötü koşullar içine soktu. Büyük çocuk kendisini bir dereceye kadar ana baba otoritesinin bir temsilcisi olarak hareket ediyor görmesi nedeniyle normalde kudrete ve yasalara büyük inanç duyan bir kişidir. Bu gerçeğin sezgisel algısı eski ve kalıcı olan ilk edebiyatta fark edilebilir. Theodore Fontaine bu nedenden ötürü 10 bin Polonyalının 20 bin Rus'u yenilgiye uğrattığını duyduğunda babasının bundan aldığı zevke karşı olan şaşkınlığını yazmıştı. Dipnot, Theodore Fontaine, Protestan bir Fransız aileden gelen Alman yazarı. Parantez içinde 1819-1898. Effi Briest adlı anlatısı dilimize 1949'da çevrilmiştir. Babası Polonyalıların tarafını tutan Fransız bir göçmendi ama yazar için daha güçlü olanın yenilgiye uğratılması akıl almaz bir anlayıştı. Ona göre kudret başarılı olmalıydı. Bunun böyle olması gerekirdi. Bu Theodore Fontaine'in ilk çocuk olmasından ötürüydü. Her ne olursa olsun en büyük çocuk kudreti tanımaya ötekilerden daha hazırdır ve onu desteklemekten hoşlanır. Bu sıradan olan insanların yaşamında görüldüğü gibi bilim adamlarının, politikacıların ve sanatçıların yaşamlarında da görülür. Robespierre'in durumunda olduğu gibi kişi bir devrimci bile olsa tutucu bir eğilim buluruz. Hiçbir zaman tek olma deneyimini tatmamış ikinci çocuk çok değişik bir konumdadır. Başlangıçta onun da okşanmasına karşın o hiçbir zaman dikkatin tek merkezi değildir. Birinci çocuğun yaşamı neredeyse bir yarış yaşamıdır. İlk çocuk hızı belirler ve ikinci çocuk onu geçmeye çalışır. Bu durumdaki iki çocuk arasındaki rekabetten ortaya çıkacak olan onların cesaretine ve özgüvenine bağlıdır. Eğer büyük çocuk cesaretini yitirirse ve özellikle ikinci çocuk gerçekten güçlüyse ve onu geçerse ciddi bir durumun içinde olacaktır. Eğer ikinci çocuk eşitlik umudunu yitirirse, o daha iyi olmaktan ziyade daha çok parlamaya çalışacaktır. Ve bizim sorunlu vakamızda tembellik, yalan söyleme ya da hırsızlık yapma, nevroza suç işlemeye ve öz yıkıma doğru giden yolu döşemeye başlayacaktır. Böyle olmakla birlikte kural olarak ikinci çocuk ilk çocuktan daha iyi bir durumdadır. Onun hız saptayıcısı olması ikinci çocuğun çaba göstermesini harekete geçirir. Ayrıca birinci çocuğun tahttan indirilmesini ona karşı imrenme, kıskançlık ve haşinlikle dövüşerek hızlandırması olağan bir şeydir. Bu da onu ebeveynlerinin gözünden düşürür. Birinci çocuk parlak olduğu zaman ikinci çocuk en kötü durumdadır. 2. Herkesten daha temiz olmak. Ama tahttan indirilirse bile en çok acı çeken her zaman birinci çocuk değildir. Ben bunu o 3 yaşındayken bir kız kardeş doğana dek dikkat merkezi olmuş ve aşırı şımartılmış bir kızın vakasında gördüm. Kız kardeşinin doğumundan sonra çok kıskançlaştı ve sorunlu bir çocuk durumuna geldi. Kız kardeş tatlı ve sevimli davranışlar sergileyerek büyüdü ve en çok o sevildi. Ama küçük kız kardeş okula geldiğinde durum onun zevkine göre değildi. Artık şımartılmıyordu, güçlükleri karşılamaya hazır olmadığından korkuyordu ve geri çekilmeye çalıştı. Hem görünürde hem de gerçekte yenilgiden kaçmak için cesareti kırılmış olanların arasında çok yaygın olan bir oyunu benimsedi. Son yargıdan sürekli olarak kurtulmak için yaptığı herhangi bir şeyi hiçbir zaman bitirmedi ve elinden geldiği kadar zamanını boşa harcadı. Zamanın bu gibi insanların büyük düşmanı olduğunu görürüz. Çünkü sosyal koşullar altında zamanın kendilerine şu soruyu sorarak onlara sürekli olarak acı çektirdiği hissine kapılırlar. Beni nasıl kullanacaksınız? Onların saçma aktivitelerle zaman öldürme çabaları bu nedendendir. Bu kız her zaman geç kaldı ve her eylemi erteledi. Azar işitse bile kimseyi kendisine düşman etmedi. Ama eskisi gibi koruduğu sevimliliği ve tatlılığı, dövüşken kız kardeşinden daha büyük bir yük ve üzüntü olmasını engellemedi. Büyük kız kardeş evlenmek üzereyken küçük olan umutsuzca mutsuzdu. Küçük kız kardeş rakibiyle olan yarışın ilk etabını sevimliliği ve yumuşak başlılığıyla kazanmıştı. Ama daha sonraki okul ve toplum yaşamı aşamalarında yarışı bırakmıştı. O ablasının evliliğini bir yenilgi olarak kabul etti. Durumunu güçlendirmekteki tek umudu onun da evlenmesiydi. Ama uygun bir partner bulmak için yeterince cesareti yoktu ve içgüdüsel olarak ikinci en iyi yolu aradı. Önce ağır verem hastası olan bir adama aşık oldu. Bunun ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu kabul edebilir miyiz? Bu önceden yerleşik olan her işi tamamlamadan bırakma alışkanlığıyla çelişmiyor mu? Hiç de değil. Sevgilisinin kötü sağlığı ve ebeveynlerinin birleşmeye karşı olan doğal direnişi, erteleme ve engellemenin kesin nedenleriydi. O seçiminde bir olanaksızlık öğesini yeğlemişti. Daha sonraki yaşamında neredeyse hiç uygun olmayan başka bir partner belirdi. Bu ondan 30 yaş büyük ve görünüşe göre bunak bir adamdı. Ama bu partner ölmedi ve evlilik gerçekleşti. Ne var ki bu onun için büyük bir başarı değildi. Çünkü kendisini içinde eğitmiş olduğu umutsuz tutumu onun herhangi yararlı bir eylem yapmasına olanak vermiyordu. Bu ayrıca onun iğrenç bulduğu cinsel yaşamını da engelliyordu. Bundan ötürü o kendisini utançlı ve kirlenmiş hissetti. Aşktan kaçmak ve uygun zamanlardaki cinsel ilişkileri ertelemek amacıyla her zamanki yöntemlerini kullandı. Ama bunda tam olarak başarılı olmadı ve hamile kaldı. Buna başka bir umutsuz olay gözüyle baktı ve o tarihten sonra yalnızca okşamaları reddetmekle kalmadı, kendisini kirlenmiş hissettiğinden yakındı ve gün boyunca yıkanmaya ve temizlenmeye başladı. Yalnızca kendisini yıkamakla kalmıyor, mobilyalar, örtüler, ayakkabılar dahil kocasının, hizmetçisinin ve konukların dokunduğu her şeyi temizliyordu. Kısa bir süre sonra hiç kimsenin odasındaki herhangi bir şeye dokunmasına izin vermedi ve yıkanma zorlanımlı bir nevroz içinde yaşadı. Böylelikle sorunlarının çözümünden bağışlanma ve yüce bir üstünlük amacına ulaşmıştı. Kendisine herkesten daha titiz ve temiz hissetti. Büyük farklılık yüce amacı için abartılmış çabalama, yıkama zorlanımıyla iyi ifade bulmuştu. Bildiğim kadarıyla bu hastalık her zaman cinsel ilişkiden kaçınma yolu olarak kullanılmıştır ve değişmez bir biçimde herkesten daha temiz olma hissini verir. Bu mantıksız bir dengelemedir. Ayrım 16'da geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Theodore Fontaine, Theodore Fontaine, Robespierre, Robespierre, Effie Brest, Effibrest,